Ayrım 22. Başbakan Arthur Hailey. Sayfa 213. Üçüncü kısım. Çok iyi görünüyorsunuz Adrian, dedi James Howden. Margaret'in az önce boşalttığı yumuşak koltuğun derinliklerine tombul elinde bir viski sodayla gömülmüş olan Adrian Nesbitson hoşnut bir edayla onayladı. Son birkaç gündür kendimi fevkalade iyi hissediyorum başbakanım. Galiba şu kahrolasıca soğuk algınlığını sonunda atlattım. Bunu öğrenmek beni sevindirdi. Sanırım bir ara çok yoruldunuz. Aslında hepimiz öyleyiz ya. Bu da bizim birbirimize karşı sabırsız davranmamıza sebep oldu. Howden, savunma bakanını dikkatle inceledi. İhtiyar adam gitgide artan kelliğine ve bir berber ruhiye benzemesine rağmen gerçekten daha sağlıklı, hatta sapasağlam gözüküyordu. Dikkatle taranmış olan kalın beyaz bıyığı hala askeri bir otorite taşıyan köşeli yüzüne bir soyluluk veriyordu. Howden hazırladığı planın belki de başarıya ulaşabileceğini düşündü. Ama Brian Richardson'ın sözlerini hatırladı. Pazarlık ederken dikkatli davran, bizim ihtiyar namusluluğuyla tanınmıştır. Sabırsız veya değil, dedi Nesbitson. Sizin şu birleşme konusundaki görüşlerinizi hala paylaşamıyorum. Amerikalılardan bu kadar çok şey vermeden de istediğimizi elde edebileceğimizden eminim. James Howden, içinde kabaran bütün öfkeye ve hayal kırıklığına rağmen kendini soğukkanlı olmaya zorladı. Kendini kaybedip içinden geldiği gibi avaz avaz bağırarak, ''Tanrı aşkına uyan, uyan ve açık olanı gör, zaten umutsuzluğa düşecek kadar geç kaldık. Bir de eskilikten kokuşmuş aptalca siyasette kaybedecek vaktimiz yok.'' demenin hiçbir şeyi halletmeyeceğini biliyordu. Bunun yerine sakin bir sesle, ''Eğer mümkünse bana bir yardımda bulunmanızı istiyorum Adrian.'' dedi. İhtiyar adam cevap vermeden önce bir an kuşkuyla durakladı. ''Ne gibi? Her şeyi yeniden düşünün. Durumun ne olabileceğini, zamanımızın azlığını, geçen gün söylenenleri, sonra elinizi vicdanınıza koyarak bana vardığınız sonucu bildirin.'' ''Ben bunu daha önce yaptım.'' Nesbitson kararlı bir ifadeyle cevap vermişti. ''Ama bir kere daha yapsanız.'' Howden en inandırıcı sesiyle konuşuyordu. ''Bana özel bir yardımda bulunmak için.'' İhtiyar adam viskisini bitirmişti. Viski içini ısıtmıştı, bardağı yerine bıraktı. ''Peki.'' diye başladı. ''Bunu yapmak benim için bir mesele değil ama cevabımın yine aynı olacağını size peşinen söyleyeyim. Ulusal bağımsızlığımızı korumamız gerekli, hem de tümünü.'' ''Teşekkür ederim.'' dedi James Holden. Zile basarak hostesi çağırdı geldiğinde. ''General Nesbitson için lütfen bir viski soda daha.'' dedi. İçkisi gelince Nesbitson bir yudum aldı. Özel odayı inceleyerek arkasına dayandı. Askerlik günlerinden kalan sert bir sesle hoşnutluluğunu belirterek, ''Söylememe izin verirseniz başbakanım, burası harika bir yer.'' dedi. Tam James Howden'ın umduğu gibi bir başlangıçtı bu. ''Fena değil.'' diye cevap verdi Howden. Hostesin savunma bakanının viskisiyle birlikte getirdiği ikinci bardak üzüm suyuyla oynarken. ''Ama ben pek fazla kullanmıyorum. Benden çok genel valinin uçağı bu.'' ''Öyle mi?'' Nesbitson şaşırmış gibiydi. ''Yani Sheldon Griffiths'in böyle bir uçakla gezdiğini mi söylemek istiyorsunuz?'' ''Tabii, ne zaman isterse.'' Howden'ın sesi günlük bir olaydan bahsediyormuş gibi pek normaldi. ''Ne de olsa genel vali kraliçenin temsilcisidir. Özel ilgi görmesinin hakkı olduğunu düşünmüyor musunuz?'' ''Sanırım öyle.'' İhtiyar adamın sersemlemiş bir hali vardı. Howden yine konuşurken hatırlamış ve basit bir şeyden bahsediyormuş gibi, ''Sanırım Sheldon Griffiths'in bu yaz emekliye ayrılacağını duymuşsunuzdur. 7 yıldır hükümet konağında artık çekilmesi gerektiğini düşünüyor.'' ''Böyle bir şeyler duydum.'' dedi Nesbitson. Başbakan içini çekti. ''Genel valinin çekilmesi her zaman bir mesele yaratır. Yerine en uygun olanı bulmak gerekir. Seve seve hizmet edecek tecrübeli birini. Bunun ülkenin verebileceği en büyük şeref olduğunu unutmamak gerekiyor.'' Howden bakarken yaşlı adam viskisinden kocaman bir yudum aldı. ''Evet.'' dedi dikkatle, ''gerçekten böyle.'' Tabii bunun bir takım sakıncaları da var. Oldukça çok töreni var. Her yerde nöbetçiler, alkışlayan topluluklar, askeri selamlar ve bunlara benzer şeyler. Ne şey de ekledi. Biliyorsunuz genel vali 21 top atışıyla karşılanıyor. Kraliçe kadar. Evet dedi Nesbitt'sin, biliyorum. Sanki yüksek sesle düşünüyormuş gibi. Pek tabii diye devam etti Howden. Bu gibi şeyleri iyi idare etmek için özel bir tecrübe gerekir. Çoğunlukla askerlikten ayrılan biri bu işi daha iyi beceriyor. Eski savaşçının ağzı hafifçe aralanmıştı, dudaklarını diliyle ıslattı. Evet dedi, doğru olduğunu sanırım. Açıkçası dedi Howden, hep bu görevi bir gün sizin alacağınızı umardım. İhtiyar adamın gözleri yerinden uğramıştı. Ben mi? Sesi zorlukla duyuluyordu. Ben mi? Ama dedi Holden sanki bu düşünceyi kafasından silmek istermiş gibi bir hareketle. Biliyorum, zaman uygun değil. Siz bakanlar kurulunu bırakmak istemezsiniz. Tabii ben de sizi kaybetmek istemem. Nesbitt'sin yerinden kalkmak istermiş gibi bir hareket yaptı, sonra tekrar yerleşti. Bardağı tutan eli titriyordu. Sesini kontrol edebilmek için yutkundu ve bunu az çok başardı. Aslında ben de bir süredir siyaseti bırakmayı düşünüyordum. Bazen yaşıma göre fazlasıyla yorucu oluyor. Sahi mi Adrian? Başbakan çok şaşırmış görünmeye çalıştı. Her zaman sizin bizimle birlikte daha uzun bir süre çalışacağınızı düşünürdüm. Düşünmek için duraladı. Tabii eğer kabul ederseniz bu birçok meseleyi halleder. Birleşmeden sonra ülkenin çok zor günler geçireceği konusundaki görüşümü size açıklamaktan çekinmiyorum. Bu birlik bilincine ve ulusal duygunun devamına ihtiyacımız olacak. Şahsen genel valinin, tabii eğer uygun biri bu görevdeyse, buna büyük ölçüde faydalı olacağına inanıyorum. Bir an çok ileri gidip gitmediğini düşündü. Konuşurken ihtiyar adam başını kaldırıp bakışlarını gözlerine dikmişti. Bu bakışların neler ifade ettiğini anlamak çok güçtü. Nefret mi, yoksa inanmazlık mı, biraz ihtirasla karışmış her ikisi birden mi? Tek bir şeyden emin olunabilinirdi. Adrian Nesbitt'sin bazı yönlerden biraz aptal olmakla birlikte kendisine teklif edileni anlayamayacak kadar da ahmak değildi. Kendi durumundaki birine verilebilecek en yüksek ödülü kapsayan bir anlaşmaydı bu. James Howden her insanın bir fiyatı vardır sözüne asla inanmamıştı. Hayatı boyunca başkalarına yararlı olmak için çalışan, ne zenginlik, ne şeref, ne de birçoklarının yenildiği duygularıyla elde edilemeyecek insanlar tanımıştı. Ama siyasetçilerin çoğunun şu veya bu şekilde bir fiyatı vardı. Bu kalıcı olabilmeleri için gerekliydi. Bazıları çıkar veya uzlaşma gibi daha ince sözler kullanmayı yeğe tutarlardı. Ama sonuç olarak hepsi aynı anlama geliyordu. Mesele şuydu. Adrian Nesbitt'sin fiyatını doğru olarak biçmiş miydi? İhtiyar adamın içindeki çelişki yüzünden okunuyordu. Bir çocuğun çiçekli dürbünündeki gibi çabucak değişen kuşku, gurur, utanç ve isteğin yansıdığı bir sürü ifade. Bazılarının genel valilik görevini hangi şartlar altında olursa olsun asla kabul etmeyeceğini biliyordu. Çünkü onlar için bu bir ödül değil, bir cezaydı. Ama törenleri ve gösterişi seven bir askerin kafasına göre bu göz kamaştırıcı ve en yüksek idealdi. Kafasında topların sesini duyabiliyordu. Alman 88'liklerinin ve karşılık veren topların. Yakıcı güneşli bir sabah, Anvers geride, ileride Shell'di. Kanada bölüğü tırmanıyor, tırnaklarıyla asılıyor, ilerliyor. Sonra yavaşça dalgalanıyor, geri dönmeye hazır. Bu savaşın dönüm noktasıydı. Bir cip çağırıp gaydacıya işaret etmiş, şoföre ilerlemesini emretmişti. Arkadan gelen gayda sesleri arasında Alman silahlarına göğsünü vererek öncülük etmiş, tatlılıkla konuşmuş ve dağılmakta olan bölükler tekrar bir araya toplanmışlardı. Pis küfürlerle askerleri sövüp sayarak onları savaşmaya zorlamıştı. Onlar da küfürle karşılık vererek kendisini izlemişlerdi. Gürültü, patırtı, toz, toprak, motorların sesi, barut ve benzin kokusu vurulanların çığlıkları. Önce yavaş, sonra daha hızlı olarak ilerleyiş. Adamlarının gözlerinde okunan hayranlık, dimdik, gururlu, düşman silahlarını hedef olarak durup. Bu zafer anının doruğuydu. Umutsuz bir durumdayken zafer kazanmışlardı. İntihar edercesine davranmıştı ama bir mucize sonucu yaşıyordu. Kendisini deli general, dövüşen aptal diye adlandırmışlardı ve daha sonra çok saygı gösterdiği zayıf, çelimsiz, kekeme bir adam göğsüne Buckingham Sarayı'nda madalya takmıştı. Ama şimdi yıllar geçmiş, anılar unutulmuştu. O zafer anını çok az kişi hatırlıyor, bunların da ancak yarısı önemsiyordu. Artık kimse onu dövüşen aptal diye adlandırmıyordu. Eğer bir at takmaları gerekirse mutlaka dövüşeni çıkarıyorlardı. Bazen çok kısa bir süre için olmakla birlikte tekrar o zafer duygusunu tatmak istiyordu. Adrian Nesbitt'in kararsızlıkla konuştu. Birleşme hakkında çok kesin konuşursunuz başbakanım. Kabul edileceğinden emin misiniz? Evet eminim. Böyle olması gerektiği için kabul edilecek. Holden sesinin ve yüzünün ciddi olmasına dikkat etti. Ama karşı koyanlar olacaktır. İhtiyar adam düşüncelerini toparlamaya çalışarak kaşlarını çatmıştı. Pek tabii ama sonunda ihtiyaç ve zorunluluk anlaşılınca bu hiçbir şey değiştirmeyecek. Holden'ın sesinde direnen bir hava belirdi. İlk düşüncenizin bu plana karşı koymak olduğunu biliyorum Adrian. Bunun için de hepimiz size saygı duyuyoruz. Ama sanırım karşı koymakla diretirseniz siyasi dostluğumuzu bozmak zorunda kalacağız. Nesbitt'in boğuk bir sesle bunun neden gerektiğini anlamıyorum dedi. Gerekli değil dedi Holden. Öncelikle genel vali olarak. Ülke için siyaset çölünde yaptıklarınızdan çok daha fazla şeyler yapabilecek durumdayken. Yani dedi Nesbitt'in ellerini inceliyordu. Sanırım işe bu yönden bakarsanız. Holden ne kadar kolay diye düşündü. İktidar verme kudreti birçok şeyi insanın elinin altına getiriyor. Yüksek sesle eğer kararlıysanız kraliçeye bunu mümkün olduğu kadar çabuk bildirmek isterim. Eminim bu haber kraliçeyi çok sevindirecek. Adrian Nesbitt'in gururla başını dikleştirdi. İstediğiniz gibi olsun başbakanım. Ayağa kalkmışlardı, ciddiyetle el sıkıştılar. Memnun oldum, çok memnun oldum dedi James Holden. İçtenlikle ekledi. Genel vali olarak atandığınız Haziran'da ilan edilecek. Hiç olmasa o zamana kadar bakanlar kurulunda kalırsınız. Seçim sırasında bizimle olmanızın bize çok yararı dokunacak. Özetliyor, herhangi bir yanlış anlamaya yer vermemek için hangi konuda anlaştıklarını açıkça belirtiyordu. Adrian Nesbitt'in ne bakanlar kurulundan elenecek ne de birleşmeyi eleştirecekti. Tersine Nesbitt'in seçimde partinin yanı başında savaşacaktı. Destekleyerek, onaylayarak, sorumlulukları paylaşarak. James Holden itirazı varsa söylemesini bekledi, yoktu. Bir iki dakika önce uçağın motorlarının sesi değişmişti. Şimdi yavaşça alçalıyorlardı. Artık altlarındaki toprak karla örtülü değil, kahverengi ve yeşil parçalar halindeydi. İç telefon hafifçe çınladı ve başbakan cevap verdi. Kaptan pilot Galbraith'in sesi 10 dakikaya kadar Washington'a ineceğiz sir diye bildirdi. Aşağıya bildirildiği için bütün engelleri kaldıracaklar. Başbakanın havaalanına doğru yola çıktığını size söylememi istediler. Dördüncü kısım. Başbakanı geçirdikten sonra Brian Richardson ve Millie Uplows havaalanından geriye Richardson'ın Jaguar'ıyla döndüler. Ottawa'ya kadar süren yolculuk boyunca parti yöneticisi çoğunlukla vücudu öfkeden kasılmış, suratı asık olarak hiç konuşmadan oturmuştu. Normal zamanlarda dikkatle kullandığı Jaguar'ını sanki havaalanında basına verilen gereksiz demecin tek sorumlusuymuş gibi sürüyordu. James Holden'ın muhacirat ve Henry Duval hakkında basında çıkacak sözlerinin boşluğunu belki diğerlerinden çok daha iyi anlamıştı. Daha da kötüsü diye öfkeyle düşündü. Richardson, hükümet James Holden'ın kişiliğinde artık geri dönülmesi çok zor olan tutumunu belirtmişti. Havaalanından hareket ettikten sonra Millie bir iki kere Richardson'ı yan gözle süzmüş ama aklından geçenleri sezerek söz söylemekten çekinmişti. Bir dönemeci korkunç bir hızla alıp şehre yaklaştıkları zaman Richardson'ın koluna dokundu. Sözler gerekli değildi. Parti yöneticisi yavaşladı, başını çevirerek gülümsedi. ''Özür dilerim Millie, istim koy veriyordun.''
Biliyorum. Havaalanındaki gazetecinin soruları James Howden'ın sırrından haberli olan Millie'yi de üzmüştü.
Bir içki yuvarlayabilirim Millie, dedi Richardson. Size gitsek ne dersin?
Peki. Öğlen oluyordu ve Millie daha bir iki saat başbakanın ofisine dönmek zorunda değildi.
Lundberg Köprüsü'nde Rideau nehrini geçtiler, batıya dönerek Kraliçe Elizabeth yolundan şehre doğru ilerlediler. Sabah pırıl pırıl parlayan güneş koca bulutların ardında kaybolmuştu. Havada başkentin kasvetli taş binalarıyla eş kurşuni rengi almıştı. Islık çalarak esen rüzgar tozları havalandırıyor, çamur ve sisle kirlenerek erimeye başlamış bir haftalık kar yığınlarının üzerine kağıt ve yaprakları sürüklüyordu. Yayalar paltolarının yakalarını kaldırmış, şapkalarını sıkıca yakalayıp binalara sığınarak aceleyle ilerliyorlardı. Jaguar'ın sıcaklığına rağmen Millie titrediğini hissetti. Kışın hiç bitmeyecekmiş gibi geldiği günlerden biriydi, baharı özledi. Jaguar'ı Millie'nin apartmanının önüne park edip birlikte asansöre bindiler. Daireye girince Millie alışkanlıkla içkileri hazırlamaya başladı. Brian Richardson kolunu onun boynuna dolayarak Millie'yi çabucak yanağından öptü. Bir an Millie'nin yüzüne baktı, sonra aceleyle onu bıraktı. Bu kadar etkilenmesi Richardson'ı sersemletmişti. Bir an boşluğa düşer gibi olmuştu. Düşteymiş gibi havalarda. Daha pratik bir tavırla, "Bırak içkileri ben hazırlayayım," dedi. "Erkeğin yeri barın arkasındadır." Bardakları aldı ve Millie seyrederken aynı ölçüde cin koyup limonu dilimleyerek her iki bardağa da bir parça sıktı. Buz katıp becerikli hareketlerle bir şişe tonik açtı ve dikkatle iki bardağa bölüştürdü. Bu basit ve kolay bir işti ama Millie içki hazırlamak gibi önemsiz bir şeyde bile gerçekten ilgi duyduğu biriyle her şeyini paylaşmanın ne kadar harika olduğunu düşündü. Bardağıyla divana doğru gitti, bir yudum alıp yere koydu. Günün ortasındaki bu dinlenme lüksünü içine sindirerek arkasına dayanıp başını rahat ve yumuşak yastıklara bıraktı. Felekten bir an çaldığını hissetti, çoraplı bacaklarını uzattı, topuğuyla halıya vurarak ayağından papuçlarını fırlattı. Richardson bardağını sımsıkı yakalamış, yüzü düşünceli, kaşları çatık, küçük rahatma oturma odasında geziniyordu.
''Anlamıyorum Millie, gerçekten anlamıyorum. Neden şef böyle davranıyor? Daha önce hiç böyle yapmazdı. Neden Harvey Warrender'ı destekliyor? Yaptığının doğru olduğuna kendisi de inanmıyor. Bugün bu anlaşılıyordu. Öyleyse sebep ne? Neden, neden, neden?''
''Oh Brian,'' dedi Millie, ''bir an için bunu unutamaz mıyız?''
''Unutmak mı? Cehennemin dibine.'' Sözler ağzından öfke ve umutsuzlukla fırlamıştı. Sana söyleyeyim, boyun eğip şu kaçak herifin gemiden çıkmasına izin vermemekle bir aptal, kahrolası bir ahmak gibi davranıyoruz. Bu olay bizim seçimi kaybetmemize yol açıncaya kadar büyüyebilir.
Millie mantıksızca kaybedersek ne olur diye sormak istedi. Daha önce heyecanının Richardson'ınki kadar büyük olduğunu, böyle düşünmekle hata ettiğini biliyordu. Ama birden siyasi olaylara karşı korkunç bir ilgisizlik duymuştu. Taktikler, manevralar, muhaliflere karşı kazanılan küçük zaferler, herkese göre değişen hak kavramı. Sonuç olarak bütün bunlar ne ifade ediyordu? Bugün büyük bir olay gibi gözüken, gelecek hafta veya gelecek ay unutulmuş önemsiz bir şey olacaktı. 10 veya 20 yıl içinde bütün önemli olaylar, bunlara sebep olan insanlar unutulup gidecekti. Önemli olan siyaset değil, insanlardı. Sadece diğer insanlar değil, kendileri.
Brian, dedi Millie alçak ve kesin bir sesle,
lütfen şimdi benimle seviş.
Gezinme durmuştu, bir sessizlik oldu.
Hiçbir şey söyleme diye fısıldadı Millie, gözlerini kapamıştı. Sanki ruhunda gizli bulunan başka bir ses onun yerine konuşuyordu. Bu mutlaka böyle olmalıydı. Çünkü bir iki dakika önce kendisi bu sözleri asla söyleyemezdi. Bir bakıma yabancının sesini reddetmesi, söylenenleri yalanlaması, tekrar kendi kişiliğine kavuşması gerektiğini düşündü. Ama çok hoş bir bitkinlik buna engel oldu. Bardağın yere bırakıldığını, yumuşak ayak seslerini, perdelerin kapandığını duydu. Sonra Brian yanına geldi, kolları birbirine dolanıp dudakları açlıkla birleşti. Vücutları istek doluydu. Ah Millie diye fısıldadı Brian, sesi titriyordu. Millie, seni istiyorum ve seni seviyorum.
22. ayrımın sonu. Sayfa 222.